Ayrım 32. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 337. Doktor Juvenal Urbino'nun birinci ölüm yıl dönümünde ailesi katedralde onu anmak için düzenlenen ayine davetiyeler gönderdi. O sıralarda Florentino Ariza karşılığında hiçbir yanıt almaksızın ona 132. mektubunu göndermişti. Bu onu çağrılmamış olsa da ayine katılmak için gözü pek bir karar vermeye itti. Dokunaklı olmaktan çok şatafatlı bir toplumsal olay oldu ayin. Yaşam boyu belli kişilere ayrılmış olan ilk sıralardaki oturacak yerlerin aralıklarında sahiplerinin adlarını taşıyan bakır plakalar vardı. Florentino Ariza, Fermina Daza'nın kendisini fark etmeden geçemeyeceği bir yere oturabilmek için ayine ilk giden çağrılılar arasındaydı. En iyi yerlerin orta nefte, ayrılmış sıraların hemen arkasındaki sıralar olacağını düşünmüştü. Ama öyle kalabalıktı ki hiç boş yer bulamadı ve yoksul akrabaların oturdukları nefte oturmak zorunda kaldı. Oradan Fermina Daza'nın tepeden tırnağa papaz tüniğini andıran, boynundan ayaklarının ucuna dek düğmeli, hiç süssüz, siyah kadife bir giysiye bürünmüş, başında öteki dulların giderek dul olmayı sabırsızlıkla bekleyen birçok hanımefendilerin başlarına taktıkları tüllü şapka yerine Kastilya dantelinden bir eşarp tülle oğlunun kolunda içeri girdiğini gördü. Açık yüzünde kaymak taşı pırıltısı vardı. Çekik gözleri orta nefin kocaman avizeleri altında capcanlıydı. Öyle dik, öyle vakur, öyle kendinden emin duruyordu ki oğlundan yaşlı görünmüyordu. Florentino Ariza ayakta baş dönmesi geçinceye dek parmaklarının ucuyla sıranın arkalığına dayandı. Aralarında ancak 5-6 adımlık bir uzaklık olduğunu ama iki ayrı dünyada yaşadıklarını duyumsadı çünkü. Fermina Daza, büyük sunağın karşısındaki aile sırasından izledi töreni. Hemen hemen bütün tören boyunca ayakta, tıpkı bir opera izlerkenki heybetiyle. Ama sonunda dinsel törenlerin kurallarını bozdu. Usul gereği yenilenen başsağlığı dileklerini kabul etmek için yerinde kalmayıp, çağrılıların her birine ayrı ayrı teşekkür etmek için kalabalığın arasında kendine yol açtı. Kişiliğine çok iyi uyan, yenilikçi bir davranıştı bu. Teker teker hepsini selamlayarak yoksul akrabaların oturdukları sıralara dek ulaştı. Sonunda selamlamayı unuttuğu bir tanıdığı kalmadığından emin olmak için çevresine bakındı. Florentino Ariza o anda doğaüstü bir esintinin ayaklarını yerden kestiğini hissetti. Onu görmüştü. Gerçekten de Fermina Daza topluluk içindeki her zamanki rahatlığıyla yanındakilerden ayrıldı. Ona elini uzatıp çok yumuşak bir sesle "Geldiğiniz için teşekkür ederim." dedi. Çünkü mektupları yalnızca almakla kalmamış, büyük bir ilgiyle okumuş, yaşamı sürdürebilmek için ciddi düşünsel nedenler bulmuştu içlerinde. İlk mektubu aldığında masada kızıyla kahvaltı ediyordu. Mektubu daktilo ile yazılmış olmasından merakı kapılarak açmış, imzasının baş harflerini tanıyınca bir kırmızılık yayılmıştı yüzüne. Ama bunu hemen yendi. Mektubu önlüğünün cebine sakladı. "Hükümetten bir başsağlığı mektubu," dedi. Kızı şaştı. "Bütün telgraflar geldi," dedi. Fermina Daza hiç bozuntuya vermedi. Bu başka. Mektubu daha sonra kızının sorularından uzak, yakmaktı niyeti. Ama ona bir göz atma dürtüsüne karşı koyamadı. Gönderir göndermez yüreğini ezmeye başlayan hakaret dolu mektubuna karşılık bekliyordu. Ama yüce girişinden ve ilk paragrafın havasından dünyada bir şeyin değişmiş olduğunu anladı. Öylesine meraka kapılmıştı ki yakmadan önce sakin sakin okumak için odasına kapandı. Üç kez soluksuz okudu onu. Yaşam, aşk, ölüm üstüne düşüncelerdi bunlar. Birçok kez gece kuşları gibi başının üstünde uçan ama tam yakalamak istediği zaman kanat çırpışıyla dağılan düşünceler. Oradaydılar, açık seçik, yalın, kendisinin dile getirmekten hoşlanacağı gibi. Tıpkı uyumadan önce günün bazı olaylarını yorumladıkları gibi bu düşünceleri birlikte yorumlayabilmeleri için kocasının sağ olmamasından ötürü bir kez daha acı duydu. Tanımadığı, ne gençliğinde ona yolladığı ateşli mektuplara, ne de yaşamı boyunca sürdürdüğü karanlık tutumuna hiç uymayan uzak görüşlü bir Florentino Ariza beliriyordu gözlerinin önünde. Eskolastika halaya kutsal ruh tarafından esinlenmiş gibi görünen adamın sözcükleriydi bunlar daha çok. Bu düşünce ilk kez olduğu gibi şaşırttı onu. Ne olursa olsun, ruhunu en çok yatıştıran şey bu yaşlı bilge mektubunun yaz gecesinin küstahlığını yineleme girişimi değil, tam tersine geçmişi silmenin çok soylu bir biçimi olmasıydı. Daha sonraki mektuplar yatıştırdı onu sonunda. Yine de gittikçe artan bir yenilgiyle okuduğunda yaktı onları. Yaktığı her mektupta içine dağıtmayı başaramadığı bir suçluluk tortusu kalsa da. Böylece mektupları numaralandırılmış olarak almaya başlayınca onları yok etmeme isteğini ahlaksal bir gerekçe buldu. Ne olursa olsun başlangıçta niyetleri onları kendisi için saklamak değil, insancıl açıdan ona öylesine yararlı görünen bir şeyin gitmemesi için Florentino Ariza'ya geri vermek üzere bir fırsat beklemekti. İşin kötüsü zaman geçiyor ama mektupların ardı arkası kesilmiyordu. Yıl boyunca her 3 ya da 4 günde bir mektup geliyordu. Fermina Daza kabalık ediyormuş gibi görünmeksizin ya da gururunun yazmasını engellediği bir mektupla her şeyi açıklamak zorunda kalmaksızın onları nasıl geri göndereceğini bilmiyordu. Dulluğu benimsemesine o ilk bir yıl yetmişti. Kocasının arınmış anısı, günlük davranışlarında, en içten düşüncelerinde, en basit isteklerinde bir engel olmaktan çıkmış, onu önlemeksizin yol gösteren, tetikte bekleyen bir varlığa dönüşmüştü. Ara sıra ona gerçekten gereksinim duyduğunda karşısına çıkıyordu. Bir hayal gibi değil, ete kemiğe bürünmüş olarak. Orada oluşu yüreklendiriyordu onu. Hala canlı ama erkek kaprisleri olmaksızın, ataerkil istekleri olmaksızın, kocasını tıpkı onun kendisini sevdiği gibi, sıralı, sırasız, törensel öpüşler, sevgi sözcükleriyle sevmenin bunaltıcı gereksinimi olmaksızın. Çünkü hayatta olduğundan daha iyi anlıyordu onu o zaman. Kaygılı aşığını, toplumsal yaşamının desteğiymiş gibi görünen ama gerçekte hiçbir zaman sahip olmadığı güvenceyi karısında bulma telaşını anlıyordu. Bir gün umarsızlığın doruğunda ne kadar mutsuz olduğumun farkında bile değilsin diye bağırmıştı ona. Kocası hiç istifini bozmadan kendine özgü bir devinimle gözlüğünü çıkarmış, onu çocuksu gözlerinin yarı saydam denizinde boğmuş, sonra da tek bir tümceyle o dayanılmaz bilgeliğinin tüm ağırlığını aktarmıştı ona. İyi bir evlilikte en önemli şeyin mutluluk değil, denge olduğunu hiç unutma. İlk dulluk yalnızlıklarından başlayarak bu tümcenin ardında o zaman ona yorduğu gibi bayağı bir tehdidin değil, İkisine de onca mutluluk saatleri sağlamış olan bir elmasın gizli olduğunu anlamıştı. Dünyanın çeşitli yerlerinde çıktıkları birçok yolculuklarında Fermina Daza yenilgiyle onu çeken her şeyi satın alıyordu. O anda kocasının ussallaştırmaktan hoşlandığı içinden gelen dürtüyle alıyordu onları. Kendi ortamlarında Roma'nın, Paris'in, Londra'nın ya da gökdelenlerin yükselmeye başladığı Charleston'ların yeri yerinden oynattığı New York'un vitrinlerinde güzel ve yararlı şeylerdi bunlar ama gölgede 40 derece sıcakta, kavrulmuş etlerle çiçek yağmuru altında Strauss valslerinin sinemasına dayanamıyordu. Böylece yarım düzine parlak madenler, kilitleriyle köşeleri fantezi tabutlar gibi bakırdan yapılmış koca koca gardırop bavullarla dünyanın en son harikasının sahibi ve hanımefendisi olarak dönüyordu bu yolculuklardan. Ama bunların değeri altında değil, birisinin onları ancak bir kez gördüğü o uçup giden bir anla ölçülüyordu. Bunun için satın alınmışlardı çünkü, başkaları bir kezcik görsün diye. Başkalarının gözündeki imgesinin boşluğunu yaşlanmaya başlamadan çok önce anlamıştı Fermina Daza. Sık sık evde şöyle dediği işitiliyordu. Bu ıvır zıvırdan kurtulmalı, insana yaşayacak yer bırakmıyorlar. Doktor Urbino onun hiçbir sonuç vermeyen çabalarına gülüyordu. Boşaltılan yerlerin yalnızca yeniden doldurulmaya yarayacağını biliyordu çünkü. Ama o direniyordu çünkü tek bir şeye daha yer yoktu. Hiçbir yerde işe yarar hiçbir şey yoktu. Kapı kollarına asılı gömlekler ya da mutfak dolaplarına tıkılmış Avrupa kışlarında giyilen paltolar gibi. Böylece keyfi yerinde kalktığı sabahlar dolapları indiriyor, sandıkları boşaltıyor, tabak aralarını yerle bir ediyor, çok görülmüş eşya yığınlarına moda oldukları sürece giyme fırsatı bulmadığı için hiç giymediği şapkalara, imparatoriçelerin taç giyme törenlerine giydikleri Avrupalı turistlerin kopya ettikleri, burada ise zenci kadınların evde giymek için pazardan satın aldıklarına benzediği için iyi aile kızlarının küçümsedikleri ayakkabılara karşı savaş açıyordu. Bütün sabah iç teras ayağa kalkıyor, naftalin topçuklarının genzi yakan kokusundan ötürü evde güç soluk alınıyordu. Ama birkaç saat içinde dingillik yeniden sağlanıyordu. Çünkü sonunda Fermina Daza yakılmaya mahkum, yerlerde sürünen onca ipeğe, kullanılmamış onca brokara, saçılıp savrulmuş onca dantel şeride, onca mavi tilki kuyruğuna acıyordu. Onca insan yiyecek ekmek bulamazken bunları yakmak günah. Böylece yakma töreni erteleniyor, durmadan erteleniyor, eşyalar yer değiştirmekten başka bir şey yapmıyorlar. Ayrıcalıklı yerlerinden tasfiye edilmiş mal depolarına dönüştürülmüş ahırlara yollanıyorlardı. Doktor Urbino'nun dediği gibi kurtarılmış bölgelerse bir ancak yaşayan, sonra dolaplarda ölmeye giden eşyaların yeniden ağzına dek dolmaya başlıyorlardı. Bir dahaki yakma törenine değin. Hiçbir şeye yaramayan ama insanın atmaya da kıyamadığı şeyler için bir çare bulunmalı, diyordu Fermin Adaza. Doğruydu. Nesnelerin yaşanabilir alanlara, insanları yerlerinden edip onları köşelere sıkıştırarak yayılmaktaki açgözlülükleri ürkütüyordu onu. Sonunda Fermin Adaza göz önünden kaldırıyordu onları. Çünkü sanıldığı kadar düzenli değildi ama kendine özgü, umarsız bir düzenli görünme yöntemi vardı. Düzensizliği gizliyordu. Juvenal Urbino'nun öldüğü gün, ölüyü koymak için yer açmak amacıyla çalışma odasının yarısını boşaltıp ne var ne yoksa yatak odalarına yığmak zorunda kalmışlardı. Evden ölümün geçişi soruna çözüm getirdi. Bir kez kocasının eşyalarını yakınca Fermina Daza elinin titremediğini fark etti ve aynı dürtüyle belli aralıklarda ateş yakıp eski yeni ne varsa ne varlıkların imrenmesini ne de açlıktan ölen yoksulların öcünü düşünmeden içine atmayı sürdürdü. Sonunda da yıkımın hiçbir izi kalmasın diye Hint kirazı ağacını kökünden kestirdi. Sağ kalan papağanı da Yeni Kent Müzesi'ne armağan etti. Ancak o zaman hep düşlemiş olduğu bir evde gönlünce soluk aldı. Geniş, kolay, kendisinin olan bir ev. Kızı Ophelia 3 ay onunla kaldı, sonra New York'a döndü. Oğlu her pazar hafta içinde de fırsat buldukça çoluk çocuğunu alıp öğle yemeğine geliyordu. Fermi Adaza'nın yakın arkadaşları yaz bulanımla atlattıktan sonra onu görmeye geliyorlar, yoluk bahçede kağıt oynuyorlar, yeni yemek tarifleri deniyorlar. Onsuz da varlığını sürdüren, doymak bilmez dünyanın gizli yaşamı hakkında bilgi veriyorlardı ona. İçlerinde ona en bağlı olanlardan biri her zaman iyi bir arkadaşlık sürdürdüğü Juvenal Urbino'nun ölümünden beri ona daha da yakınlık gösteren eski bir soylu aileden gelme Lucrezia Real del Obispo'ydu. Damar sertliği olan, kötü yaşamından pişmanlık getirmiş Lucrezia Del Ral, yalnızca ona en iyi arkadaşlık etmekle kalmıyor, kentsel ve toplumsal tasarılar hakkında da danışıyordu ona. Bu da Fermina Daza'ya kocasının koruyucu gölgesinden ötürü değil, salt kendisi olarak işe yaradığını duyuruyordu. Ama yine de hiçbir zaman şimdiki gibi kocasıyla böylesine özdeşleştirilmemişti. Çünkü her zaman yaptıkları gibi onu kızlık adıyla adlandırmayı bırakmışlardı. Urbino'nun dul eşi olmaya başlamıştı. Ona akıl almaz gibi görünse de kocasının birinci ölüm yıl dönümü yaklaştıkça Fermina Daza gittikçe daha gölgeli, daha serin, daha sessiz bir ortama girdiğini duyumsuyordu. Umarsızlığın ormanına. Florentine Ariza'nın yazıya döktüğü düşüncelerinin ruh dinginliğine yeniden kavuşmasına nedenli yararlı olduğunun henüz bilincinde değildi. Birkaç yıl daha da bilincine varmadı. Kendi yaşamını anlamasını, yaşlılığın belirtilerini dinginlikle beklemesini sağlayan, yaşantılarına uyguladığı bu düşünceler oldu. Kocasının anısına düzenlenen ayindeki karşılaşma, Florentine Ariza'ya avutucu mektupları sayesinde kendisinin de geçmişin üstüne sünger çekmeye hazır olduğunu sezdirmesine olanak veren tanrısal bir fırsat oldu. 2 gün sonra değişik bir mektup aldı ondan. Keten kağıdına el yazısıyla yazılmış, zarfın arkasında gönderenin açık adı yazılı bir mektup. İlk mektuplardaki aynı süslü yazı, aynı şiirsellik isteği ama bu kez katedrale kendisiyle konuşma lütfunda bulunduğu için duyduğu gönül borcunu dile getiren yalın bir paragraf. Fermina Daza mektubu okuduktan sonra birkaç gün alt üst edici bir özlemle düşündü onu. Öylesine bir iç temizliğiyle düşündü ki ertesi perşembe hiç yeri yokken Lucrezia del Obispo'ya ırmak gemilerinin sahibi Florentino Ariza'yı acaba tanır mı diye sordu. Evet, dedi Lucrezia. Kaşarlanmış bir şeytan olsa gerek. Sonra onun çok iyi bir parti olmasına karşın hiç kadın tanımadığını, geceleri rıhtımda izini sürdüğü oğlanları götürdüğü gizli bir bürosu olduğunu yineledi. Fermina Daza anımsayabildiğince eskiden beri bu söylentiyi işitmiş ama hiç inanmamıştı. Önem de vermemişti. Ama bunun bir zamanlar tuhaf zevkleri olduğu söylenen Lucrezia del Real del Obispo tarafından böylesine inançla yinelendiğini işitince her şeyi yerli yerine oturtma dürtüsünü yenemedi. Florentino Ariza'yı çocukluğundan beri tanıdığını anlattı ona. Annesinin Calle de las Ventanas'ta bir tuhafiyeci dükkanı olduğunu, bundan başka eski gömleklerle çarşaflar satın alıp yol yol keserek iç savaşta gazlı bez olarak sattığını anımsattı. Sonra da kesin bir biçimde bağladı sözlerini. Onurlu bir insandır. Bileğinin gücüyle yapmıştır ne yapmışsa. Öylesine ateşliydi ki Lucrezia söylediklerini geri aldı. Ona bakarsan benim için de aynı şeyi söylüyorlar. Fermina Daza yaşamında bir gölgeden başka bir şey olmayan bir adamı niçin böylesine tutkuyla savunduğunu kendi kendine sorma merakını göstermedi. Onu düşünmeyi sürdürdü. En çok da postadan yeni bir mektup çıkmayınca. Suskunluk içinde 2 hafta geçtikten sonra hizmetçilerden biri korkulu bir fısıltıyla öğle uykusundan uyandırdı onu. Hanımefendi, dedi. Don Florentino geldi. Oradaydı. Fermina Daza'nın ilk tepkisi yılgınlık oldu. Olmaz, başka bir gün daha uygun bir saatte gelmesini, ziyaret kabul edecek durumda olmadığını, konuşacak hiçbir şey olmadığını düşünebildi. Ama hemen kendini topladı, onu salona almalarını, onunla karşılaşmak için kendisine çekidüzen verinceye dek bir kahve yapılmasını buyurdu. Florentino Ariza sokak kapısında saat 3 güneşinde kavrularak ama kendine güvenli beklemiş, kibarca bir mazeretle bile olsa kendisini kabul edilmemeye hazırlamış. Bu kesinlik dinginleştirmişti onu. Ama Fermina Daza'nın kendisini kabul edeceği haberi onu iliklerine dek ürpertti. Loş serin salona girerken yaşamakta olduğu mucizeyi düşünecek vakit bulamadı. Çünkü hemen sancılı bir gaz patlamasıyla doldu bağırsakları. Soluk almaz olmuş, ilk mektubunun üstüne düşen kuş pisliğinin anısıyla sarılmış oturdu. Bu hak etmediği stelsizlik içinde her türlü felaketi kabul etmeye hazır ilk ürperti dalgası geçinceye dek alacakaranlıkta kımıltısız kaldı. Kendini iyi tanıyordu. Kalıtımsal pekliğine karşın son yıllarda karnı başkalarının yanında 3-4 kez ihanet etmişti ona. 3-4 kez boyun eğmek zorunda kalmıştı. Yalnızca bu durumlarda bir de böyle önemli başka durumlarda şaka olsun diye yinelemekten hoşlandığı bir tümcenin gerçekliğine vardı. Tanrı'ya inanmam ama Tanrı'dan korkarım. Bundan kuşkulanacak vakit yoktu. Anımsadığı rastgele bir dua okumaya çalıştı. Ama hiç dua gelmedi aklına. Çocukken başka bir çocuk taşla kuş vurmak için sihirli sözcükler öğretmişti ona. Kuş kuş, vurul da düş. Yeni bir sapanla ilk kez dağa çıktığında bunu denemiş, kuş vurulup düşmüştü. Allak bullak bir şeyin başka bir şeyle bağıntısı olduğunu düşündü. Dua edercesine tutkuyla formülü yeniledi ama sonuç aynı olmadı. Bağırsaklarını burgu gibi oyan bir burulma yerinden sıçrattı onu. Karnındaki gittikçe daha yoğun, daha sancılı olan gaz bir inilti koyverdi. Buz gibi bir ter kapladı onu. Kahvesini getiren hizmetçi onu ölü gibi görünce korktu. Florentino Ariza içini çekti. Sıcaktan. Hizmetçi iyi gelir diye pencereyi açtı ama öğleden sonra güneşi doğruca yüzüne çarptığından kapatmak zorunda kaldı. Tam artık 1 dakika daha dayanamayacağını anladığı sırada Fermina Daza alacakaranlıkta neredeyse görünmez bir biçimde belirdi. Onu o durumda görünce korktu. Ceketinizi çıkarabilirsiniz, dedi. Öldürücü burkulmadan çok karnının gurultusunu işitmesi acı verecekti ona. Ama onu olumsuz yanıtlamak sadece kendisini ne zaman ziyaret edebileceğini sormak için uğradığını söyleyebilecek kadar bir ancık daha yaşamayı başardı. Fermina Daza ayakta şaşırmış. Geldiniz ya, dedi. Sonra onu daha serin olan terasa davet etti. Onu daha çok acılı bir iç çekiş gibi gelen bir sesle reddetti Florentino Ariza. Lütfen yarın olsun, dedi. Fermina Daza ertesi günün Perşembe, Lucrezia del Real del Obispo'nun şaşmaz ziyaret günü olduğunun anımsadı. Kesin bir öneride bulundu. Öbür gün saat 5'te. Florentino Ariza teşekkür etti, şapkasıyla çarçabuk bir veda hareketi yaptı, kahvesinden bir yudum bile içmeden çıkıp gitti. Fermina Daza, otomobilin patpatları sokağın ucunda sönüp gidinceye dek ne olduğunu anlamadan salonun ortasında şaşkın kala kaldı. Florentino Ariza arka koltukta daha az acılı bir konum bulmaya çalıştı. Gözlerini yumdu, kaslarını gevşetti, kendini bedeninin isteğine bıraktı. Yeniden doğmak gibi bir şeydi bu. Hizmetinde bunca yıldır çalıştıktan sonra artık hiçbir şeye şaşmaz olan sürücüsü aldırmamış görünüyordu. Ama sokak kapısının önünde otomobilin kapısını açarken şöyle dedi ona. Dikkat edin Don Floro, koleraya benziyor bu. Ama her zamanki şeydi. Florentino Ariza, Cuma günü saat tam 5'te hizmetçi kadını izleyerek salonun loşluğundan geçip terasta Fermina Daza'yı iki kişi için hazırlanmış küçük bir masanın başında bulunca Tanrı'ya şükretti. Çay mı, kakao mu, kahve mi içer diye sordu ona Fermina Daza. Florentino Ariza, kaynar, kahvesi bol bir kahve rica etti. Fermina Daza hizmetçiye buyurdu. Benimki her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Öğle uykusundan sonra iç gücünü yükselten, çeşit çeşit doğu çaylarıyla yapılmış koyu bir çaydı. Fermina Daza bir tencere dolusu çayı, Florentino Ariza da bir termos dolusu kahvesini bitirdiğinde birçok konuya değinmişler, sonra yarıda bırakmışlardı. Bu konular onları gerçekten ilgilendirdiği için değil, ne Florentino Ariza'nın ne de Fermina Daza'nın yüz yüze gelme yürekliliği bulamadıkları öteki konulardan kaçınmak için. İkisi de ürküyorlardı. Hiç kimsenin olmayan bir evin, hala cenaze çiçekleri kokan damalı taş döşeli terasında, gençliklerinden böyle uzak ne yaptıklarını anlamaksızın. İlk kez birbirlerine bunca yakın, karşı karşıya gelmişlerdi. Yarım yüzyıl sonra birbirlerini dinginlik içinde görebilmek için yeterince zaman vardı önlerinde. İkisi de birbirlerini oldukları gibi görmüşlerdi. Artık onlara değil, torunları olabilecek, gözden silinmiş iki gence ait olan, kısa sürmüş bir geçmişin anısından başka hiçbir şey ortak kalmayan, ölümün pusuda beklediği iki yaşlı insan. Fermina Daza sonunda onun düşünün gerçek dışılığını anlayacağını, bunun saygısızlığının bağışlatacağını düşündü. Tedirgin edici suskunluklardan ya da istenmeyen konulardan kaçınmak için Fermina Daza, gemilerine ilişkin apaçık sorular sordu ona. Şirketin patronu olmasına karşın onun yıllar önce şirketle hiçbir ilişiği yokken yalnızca bir kez yolculuk etmiş olması inanılır gibi değildi. Fermina Daza bunun nedenini bilmiyordu. Florentino Ariza ise ölürdü de söylemezdi. Fermina Daza da bilmiyordu ırmağı. Kocası da kendisi gibi antların havasından hoşlanmıyor, bu duygusunu çeşitli nedenlerle gizliyordu. Yüksekliğin kalp için yarattığı tehlikeler, zatürre riski, halkın ikiyüzlülüğü, merkeziyetçiliğin haksızlıkları. Bu yüzden dünyanın yarısını tanıyorlardı ama kendi ülkelerini tanımıyorlardı. Şimdilerde iki kişilik mürettebatı, altı yolcusu ve posta torbalarıyla La Magdalena havzasında köy köy dolaşan, alüminyumdan yapılmış bir çekirge yandıran bir Junkers deniz uçağı vardı. Florentino Ariza uçan bir tabut gibi dedi. Fermina Daza ilk balon yolculuğuna katılmış, hiç de korkmamıştı. Ama şimdi böyle bir serüvene atılma yürekliliğini gösterenin kendisi olduğunu güç anıyordu. Her şey değişiyor dedi. Değişenin yolculuk biçimi değil kendisi olduğunu anlatmak isteyerek. Ara sıra uçakların gürültüsü şaşırtıyordu onu. Kurtarıcının 100. ölüm yıldönümünde onların akrobasi yaparak çok alçaktan uçtuklarını görmüştü. İçlerinden biri kapkara, kocaman bir akbaba gibi La Manga'daki evlerin damlarına teğet geçmiş, yakındaki bir ağacın üstünde bir kanat parçası bırakarak elektrik tellerine takılı kalmıştı. Ama o zaman bile Fermina Daza uçakların varlığını sindirmiş değildi henüz. Son yıllarda gümrük motorları balıkçı kayıklarıyla sayıları gittikçe artan gezinti sandallarını uyarıp uzaklaştırdıktan sonra deniz uçaklarının suya kondukları Manzanillo koyunda merak edip gitmemişti. Gönüllü olarak uçağa binip giden Charles Lindbergh'i bir demet gülle karşılamak için bu yaşında onu seçmişlerdi de, öylesine iri yarı, öylesine sarışın, güzel bir adamın binmesine yardım etmek için iki makinistin kuyruğuna bastırdıkları buruşuk teneke yandıran bir aletle nasıl havalanabildiğini anlayamamıştı. Ondan çok daha büyük olmayan uçakların 8 kişiyi taşıyabileceklerini aklı almıyordu. Buna karşılık ırmak gemilerinin denizdekiler gibi sallanmadıkları için çok keyifli olduklarını işitmişti. Ama onların daha büyük tehlikeleri vardı. Kum yığınakları, haydutların saldırıları gibi. Florentino Ariza bütün bunların bir zamanların söylenceleri olduğunu açıkladı ona. Şimdiki gemilerin bir balo salonu, otel odaları gibi geniş ve lüks özel banyolu, elektrikli vantilatörlü kameraları vardı. Son iç savaştan beri de artık silahlı saldırılar olmuyordu. Kişisel bir zaferinden söz edercesine bu gelişmelerin her şeyden çok kendisinin öncülüğünü yaptığı rekabeti canlandıran seyri sefer özgürlüğü sayesinde gerçekleştiğini açıkladı ona. Eskiden olduğu gibi tek bir şirket yerine çok etkin ve gelişmiş 3 şirket vardı şimdi. Bununla birlikte havacılığın gelişimi herkes için gerçek bir tehlikeydi. Fermina Daza onu avutmaya çalıştı. Gemiler her zaman var olacaklardı çünkü doğaya karşıymış gibi görünen bir aygıta binmeye istekli delilerin sayısı çok değildi. En sonunda Florentino Ariza taşımacılıkta olsun, dağıtımda olsun postadaki ilerlemelerden söz etti ona. Mektuplarından söz ettirmeye çalışarak ama başaramadı. Az sonra kendiliğinden fırsat çıktı. Bir hizmetçi kadın yeni bir buluş olan telgraf dağıtım yönteminden yararlanan özel bir kent postası aracılığıyla o anda gelen bir mektubu Fermina Daza'ya vermek için sözlerini kestiğinde bu konudan epeyce uzaklaşmışlardı. Fermina Daza her zaman başına geldiği gibi okuma gözlüğünü bulamadı. Florentino Ariza serin kanlılığını korudu. Gerekmez dedi, o mektup benim. Doğruydu. Boşa giden ilk ziyaretinin utancını yenmeye başaramadığı için korkunç bir ruh çöküntüsü içinde yazmıştı onu bir gün önce. Mektupta önceden izin almaksızın onu ziyarete kalkışma saygısızlığından ötürü bağışlanmasını diliyor, onu yeniden ziyaret etmekten vazgeçiyordu. Mektubu hiç düşünmeden postaya atmış, üstünde düşündüğünde de geri almak için çok geç kalmıştı. Ama bunca açıklama gereksiz göründü ona. Fermina Daza'dan mektubu okumama lütfunda bulunmasını diledi. Elbette dedi Fermina Daza. Önünde sonunda mektuplar onları kim yazarsa onundur, öyle değil mi? Florentino Ariza kararlı bir adım attı. Öyle dedi. Bu yüzden bir kopma olunca ilk geri verilen mektuplardır. Fermina Daza onun niyetini anlamazlıktan geldi. Yazık ki okuyamıyorum çünkü ötekilerden çok yararlandım diyerek mektubu geri verdi ona. Florentino Ariza derin bir soluk aldı. Onun umduğundan çok daha fazlasını böylesine içinden geldiği gibi söylemesine şaşarak, "Bunu öğrenmenin beni neden mutlu ettiğini tasavvur edemezsiniz," dedi. Ama Fermina Daza konuyu değiştirdi. Florentino Ariza öğle sonu boyunca bir daha aynı konuya dönmeyi başaramadı. 32. ayrımın sonu, sayfa 349.